Kitabın adı Portre'deki Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 40. Ayrım. Bölüm 19. Çatlak, morga giderlerken yol boyunca hiç konuşmadı. Arabanın arkasında kocaman kollarını devasa göğsünde kavuşturmuştu. Yüzünün üst yarısını simsiyah güneş gözlükleri kaplıyordu. Ağzını bile açmadı. Ama Eve adamın varlığını hissediyordu. Hala korku ve umut arasında gidip geldiğini hissedebiliyordu. Yol boyunca morg girişinde ve morgun uzun beyaz koridorlarında ilerlerken de yüzünü çevirip Eve bakmadı. Şu an her şey için kendisinin suçlandığını biliyordu Eve. Çünkü çatlağın hissettiği dehşet ve korkunç umut için suçlayabileceği başka kimse yoktu. Eve, Rourke ve çatlak özel bir gözlem odasına girdiler. "Eğer istersen monitörden de bakabilirsin," diye başladı Eve. "Monitör filan olmaz. Ekranda gördüğüm hiçbir şeye inanmam ben." "Pekala." Eve bunu bekliyordu, hazırlıklıydı. Önlerindeki cam hala karanlıktı ve mahremiyet ekranı kapalıydı. Eve camın yan tarafındaki bir düğmeye bastı, hoparlöre konuştu. "Teğmen Eve Dallas, kurbanın yakını Wilson Buckley ile birlikte. Alicia Dilbert'in şahsen teşhis edilmesi için özel izin kullanıyoruz. Mahremiyet ekranını kaldırın." Siyah cam yavaş yavaş griye döndü, sonra da şeffaflaştı. Alicia camın diğer tarafında ince metal bir sedye üzerinde yatıyordu. Üzeri çenesine kadar beyaz bir örtüyle kapatılmıştı. "Hayır!" Çatlak yumruğunu cama vurdu. Bir kez daha, bir kez daha. "Hayır, hayır, hayır!" Sonra Eve'in üzerine atlamak için döndü ama Rourke önceden tahmin ettiği için adamın üzerine atıldı ve onu cama doğru yapıştırdı. Alicia bunu istemezdi. Rourke sessizce konuşmuştu. Bunun ona bir faydası olmaz. Eve'in dudaklarından sadece "çok üzgünüm" kelimeleri döküldü. Çatlağın yüzü artık cinayet işlemeye hazır gibi olsa da hiç hareket etmedi. "Beni oraya sokun. Beni hemen onun yanına götürün. Yoksa önce Rourke'u sonra da seni bu cama çarparak oraya girerim. Yapabileceğimi biliyorsun." Eve yapabileceğini biliyordu. Ama adamı şok tabancasıyla uyuşturabileceğini de biliyordu. Ama çatlağın yüzündeki öfke çoktan büyük bir acıyla yer değiştirmeye başlamıştı. "Seni içeri götüreceğim," dedi Eve sakince. "Benim de senin yanında olmam lazım ve kameralar açık kalmak zorunda. Prosedür böyle." "Lanet olsun. Sana da lanet olsun, prosedürlerinize de." Eve, Rourke'a geri çekilmesi için işaret etti ve tekrar hoparlöre doğru konuştu. "Kurbanın yakınını getiriyorum. Lütfen alanı boşaltın. Benimle gel." Bir el hareketiyle Rourke'a olduğu yerde kalmasını işaret etti. Eve kapılara doğru ilerledi, kısa bir koridordan geçti ve diğer alana girdiler. Burada başka ince metal sedyeler ve teşhis edilmeyi bekleyen kurbanlar vardı. Eve duraksamadan doğruca Alicia'nın olduğu sedyeye yöneldi. Her ihtimale karşı elini şok tabancasına yakın tutuyordu. Çatlak masaya yanaştı ve belirgin elmacık kemikleri olan güzel yüze baktı. Genç kızın ipek gibi parlayan saçlarını usulca okşadı, itinayla. "Bu benim bebeğim, küçük bebeğim, kalbim, ruhum." Eğilerek genç kızı alnından öptü. Sonra birden yere düştü. Neredeyse 2 metrelik dev cüssesiyle yere çöktü ve ağlamaya başladı. Eve hemen adamın yanına çömeldi ve kollarını ona sardı. Rourke arkadaki camdan devasa adamın Eve'in kucağına sokulup ağlayışını izledi. Çatlak ağlarken Eve usulca sallanıyordu. Eve biraz daha yardımcı olması gerektiğine karar vererek boş bir ofis istedi, biraz su getirilmesini söyledi ve çatlak suyunu içmeye çalışırken yanında oturup elini tuttu. "Annem tekrar hamile kaldığında ben 12 yaşındaydım. Piçin teki ona bir şeyler vaat etmiş. Annem de ona inanmış. Bebek doğduktan kısa bir süre sonra adam toz oldu zaten. Annem evlere temizliğe giderdi. Bir taraftan da fahişelik yapardı. Masaya yemek getiriyordu ve başımızın üzerinde bir çatı vardı işte. Başka bir şeyimizle ilgilenecek vakti yoktu. Alicia hayatında görüp görebileceğin en güzel bebekti. Çok da usluydu. Ve ona sen baktın, sen büyüttün dediği, severek yaptım. Onunla ilgilenmeyi çok seviyordum zaten. Annem öldüğünde Alicia 4 yaşındaydı. Ama fahişelikten ölmedi. Temizliğe gittiği evdeki bir keş, Zeus'u fazla kaçırmış. Nöbet geçirirken de annemi 10. kattan aşağı atmış. Ben zaten barlarda çalışmaya başlamıştım. İşlerim yolunda gitti. Birkaç fırsat çıktı önüme ve güzel para kazanmaya başladım. Bebeğime de baktım. Sırf kulüp çalıştırıyorum diye kimse bebeğime bakmadığımı iddia edemez. Biliyorum. Ona çok iyi baktığını biliyorum. Onu okutmuşsun. Üniversiteye girmesini sağlamışsın. Doktor olacaktı. Benim kızım akıl küpüdür. Hem çalışkan hem zekidir. Hep doktor olmak istedi. İnsanlara yardım etmek isterdi. Kim benim tatlı kızımı incitir? Neden incitir ki? Bulacağım. Sana söz veriyorum, bulacağım. Onunla artık ben ilgileneceğim. Bana güvenmeni istiyorum. Eğer onu senden önce bulursam... Yapma. Eve cümlesini yarıda kesmek için adamın elini sıktı. Eğer nasıl hissettiğini bilmediğimi düşünüyorsan yanılıyorsun. Bunun Alicia'ya bir yardımı olmaz. O da seni, senin onu sevdiğin kadar severdi, değil mi? Evet. Bana büyük kötü abiyim derdi. Adamın gözünden bir damla yaş aktı. O benim yaşamımdaki en güzel şeydi. O halde bana yardım et. Tanıdığı insanların isimlerini istiyorum. Çalıştığı insanların, vakit geçirdiği insanların. Erkek arkadaşı var mıydı, özel birileri? Hayır, bana anlatırdı. Erkekleri severdi. Yani öyle kıl tavırları falan yoktu ama derslerine de çok çalışıyordu. Ve sağlık merkezinde de çok vakit geçiriyordu. Arada arkadaşlarıyla çıkar eğlenirdi de. Benim bara değil ama, dedi çatlak, dudaklarında gülümseme olabilecek hafif bir titremeyle. Onu mekanımda istemezdim. Ama başka kulüplere giderlerdi. Bahsettiği özel bir yeri hatırlıyor musun? Mesela sahne senin diye bir yerden bahsettiği oldu mu hiç? Evet, elbette. Gittikleri veri kulübü. Bir sürü üniversiteli takılır oraya. Bir de sağlık merkezinin yanında bir yer vardı. Adı Zinc, kafe bar tarzı bir yer. Çatlak, peki hiç profesyonel fotoğraf çektirdi mi son zamanlarda? Herhangi bir nedenle? İş için ya da okul için, belki bir düğünde, partide. Geçen doğum günümde sadece. Bana ne istediğimi sormuştu. Ben de onun bir portresini istediğimi söylemiştim. Şöyle altın çerçeve içinde güzel bir fotoğraf. Öyle şıpşaklardan değil de giyinip süslendiği şık bir portresini istemiştim. Ve fotoğrafçı da işini çok iyi biliyordu. Eve duyduklarını not alırken sesini mümkün olduğunca sakin tutmaya çalıştı. Fotoğrafın nerede çektirdiğini biliyor musun? Şehrin kuzeyinde Portografi diye bir galeri var. Çok şık bir fotoğrafçı ve... Acının arasından beyin hücreleri tekrar çalışmaya başlıyordu. Haberlerde duydum ben bu olayları. O üniversiteli gençleri öldüren piç mi bu adam? Fotoğraflarını çekip öldürüyor hani. Benim bebeğimi de öldürdü. Evet ve sana söz veriyorum, onu bulacağım. Onu durdurup bir kafese tıkacağım. Ve bunu yapmaya çalışırken benim yoluma çıkacağını hissedersem işim bitene kadar senin de bir yere kilitlenmeni sağlarım. Ancak denersin. Sadece denemem, dedi Eve sertçe. Beni tanırsın ve o kurbanlara adalet sağlamak için ne olursa olsun, her ne gerekirse gereksin yapacağımı bilirsin. Seni bir kafese kapattırmak da dahil. Alicia artık sana ait olduğu kadar bana da ait. Çatlak gözyaşlarını tutmaya çalıştı. Bunu başka bir polis söyleseydi ona inanmazdım. Yakamdan düşmesi için ona gerekenleri söyler, sonra da bildiğimi okurdum. Ama sen herhangi bir polis değilsin beyaz kız. Kardeşimle artık sen ilgileneceksin. Onu emanet edebileceğim tek kişi sensin. Yapabileceğim bir şey var mı diye sordu Rourke. Morg'dan çıkmış, arabanın yanında dururlarken. Doğu yakası sağlık merkezinde kullanabileceğin bir torpilin var mı? Heyman, paranın her zaman, her yerde torpili vardır. Şöyle düşünüyorum, Alicia'nın fotoğraflarını Portografi'deki dosyalarından almış olabilir. Bir bağlantı var, onu da izleyeceğiz. Kızı veri kulübünde de görmüş olabilir. Veri kulübü de her seferinde karşımıza çıkıyor. Ama eğer adamımız hastaysa ki ben hasta olduğunu düşünüyorum, Alicia onu sağlık merkezinden tanıyor da olabilir. Eğer adam o tanışıklığı kullanıyorsa, kullanmışsa personel ona pek dikkat etmemiş de olabilir. Eğer Alicia'yı hastanede etkisiz hale getirdiyse, insanların onu görmeye alışık olmasından, yüzünü tanımalarından ve akıllarına hiçbir şey gelmeyeceğini bilmesinden de olabilir. Louise'den etrafa haber salmasını, insanlara sorular sormasını istedim ama tıbbi açıdan yaklaşacak olaya. İsim yok dedi, doktor hasta mahremiyeti falan filan vesaire. Ve sen de mahremiyete pek saygı göstermeyen birini istiyorsun. Üç çocuk öldü. Evet, mahremiyet bokuna hiç önem vermiyorum şu anda. Beslemen gereken elleri ve cepleri besle ve bana 20 ile 60, hayır 20 ile 40 arası bir erkek bul. O yaş aralığında ciddi hatta ölümcül olabilecek bir nörolojik hastalığı olan bir erkek ve ismi olsun. Tamamdır, başka? Yeterli değil mi? Hayır, bu ara biraz yoğun olmak istiyorum. Somerset? Onunla linkten uzun uzun konuştuk. Başka? O kurnaz kafayı ve becerikli parmakları kullanıp bana Javert soyadı hakkında bilgi toplayabilirsin. İsimde Henry ya da Louis kombinasyonlarını kullan. Cesetlerin bırakıldığı yerler, veri kulüpleri, üniversiteler, kartografi ve sana asla vermemem gereken ama vereceğim şüpheli isimleriyle çapraz sorgulamalar çıkar. Kulağa tam bir bilgisayar ineğine verilecek bir görev gibi geliyor. Eve gülümsedi. Yardımcı olmaktan büyük onur duyacağım Teğmen. Senin otoparkların, araba garajların ve yeraltı parkların filan vardır değil mi? Güneş batmayan imparatorluğumda onlardan da birkaç tane var, evet. Neden? Biraz ek gelire itiraz etmeyenleri bul bana. Rourke'un kaşları kalktı. Ne ima ettiğini hiç anlamadım. Geri döndü diye düşündü Eve. Her zamanki gibi kurnaz. Hiç saf ayakları yapma. Bana yutturamazsın dostum. Özellikle 18. ve 17. cadde dahil onları çevreleyen 10 sokak yarı çapındakiler. Billy'yi öğrendiğimizi biliyor. Orada olduğumuzu, karavanı takibe aldığımızı öğrendi ve başka bir araç buldu. Çok iyi organizasyon yapıyor. Yani önceden belirlediği başka bir araç vardı ve aynı civardan seçtiğine eminim. Hasır altı kiralanan, iyi durumda ama çok dikkat çekmeyen bir araç arıyorum. Muhtemelen başka bir karavan yine. Bana bir şeyler bulursan bir ödül alırsın. Tamamen çıplaksın ve bolca çikolata sosuna bulanmışsın mesela. Sapık. Kendine bir araba ayarla. Peabody'yi alıp görüşmelere başlamam lazım. Rourke uzanarak eşini dudaklarından ateşli bir şekilde öptü. Ah, evet diye düşündü Eve, başı hafifçe dönerken. Kesinlikle geri döndü. Seninle tekrar aynı ritimle çalışmak çok hoş Teğmen. Değil mi? Eve bir an duraksadı ve kaldırımda duran Rourke'a baktı. Sen Somerset'i ayağa kaldırıp o tatile gönder. Ben de çikolata sosuyla bekliyor olacağım. Anlaştık diye mırıldandı Rourke, Eve arabaya binip çalıştırırken. Çatlak konusunda çok üzgünüm Dallas. Ben de. Yan koltuktaki Peabody ellerini kaldırdı. Bir kardeşi olduğunu bile bilmiyordum. Bilmem gerekiyordu gibi geliyor. Kız yine de ölmüş olurdu dedi Eve düz bir sesle. Evet biliyorum. Sadece bir şey yapmamız, ne bileyim çiçek falan göndermemiz gerekiyor mu? Herhangi bir şey? Hayır, çiçek olmaz. Eve, Şibo'nun kiraz ağacını düşündü. O boyutları düşünme şu anda Peabody. İşimizi yapıyoruz. Evet efendim. Peabody hissettiği kızgınlığı bastırmaya çalıştı. Çatlak dostlarıydı ve insan dostu için bir şeyler yapardı. Sadece onun için bir şeyler yaptığımızı bilmesini istiyorum. Onun için yapabileceğimiz en iyi şey bu davayı kapatmak ve kardeşine bunu yapan pisliğin hapse atılmasını sağlamak. Çiçekler ona huzur vermez Peabody, adalet az da olsa verebilir. Haklısın ama yine de olay bu kadar burnumuzun dibinde birine olduğunda işler daha zor oluyor. Zor olması lazım zaten. Kolaylaşmaya başladığında rozetini teslim et gitsin daha iyi. Peabody, amirinin kullandığı ses tonu karşısında kızmaya başladığını hissederek ağzını açtı, sonra ona baktığında gördüğü bitkinlik, yorgunluk ve öfke karşısında vazgeçti. Nereye gidiyoruz? Ama zaten biliyor olmam lazım. dedektiflik sınavını başının üzerinde sallanan bir balta gibi hissediyordu. Yine de bilmiyorum işte. Adamımız kızı nasıl taşıdı? Bilmiyoruz. Henüz diye ekledi Peabody. Neden bilmiyoruz? Çünkü takibe aldığımız aracı kullanmadı. Neden takibe aldığımız aracı kullanmadı? Çünkü otoparkı ve aracı izlediğimizi biliyordu. Evet. Son anda cümleyi bir soru tonuyla sormaktan vazgeçmişti. Sence Billy mi haber uçurdu? Sence? Peabody kısa bir süre düşündü. Eldekilerin üzerinden tekrar geçti. Hayır efendim, en azından bilerek yapmaz. Billy küçük çaplı bir dalavereci, bir seri katille işbirliği yapmaz. Araba konusunu ortaya çıkarmamızı kolaylaştırdı, işbirliği yaptı. Bir çocuğu var ve çocuklar önemlidir. Bu türlü bir belaya bulaşmak istemez. Peki, adamımız Billy'nin otoparkından uzak durması gerektiğini nereden bildi? Başka biri haber vermiş olabilir. Ama bu da Peabody'nin içine sinmiyordu. Belki iki seferde de aynı karavanı kullandığı için gerilmiştir. Aracı değiştirmek istemiştir. Ama hayır diye devam etti düşünmeye çalışarak. Şablona uygun hareket etmeyi seviyor, rutini seviyor. Yani karavana ulaştığımızı ve izlemeye başladığımızı biliyor olmalı. Bizi orada görmüş olmalı. Seni gördü, seni ekrandan tanıdı, dava yetkilisi olduğunu biliyordu. Belki benim üniformam dikkatini çekti, karavandan uzak dur mesajını aldı. Peki bizi nasıl gördü? Çünkü, lanet olsun, çünkü o bölgede yaşıyor ya da çalışıyor. Sen zaten öyle olduğunu düşünmüştün ve bu da onu doğruluyor. Bizi sokakta gördü ya da pencereden görmüş bile olabilir. Sana bir altın yıldız. Altın rozet daha çok işime yarar. Eve arabayı otoparkın yarım sokak kadar ilerisine çekti. Bölgeyi bilgisayar ekranından değil kendi gözleriyle görmek istiyordu. Ritmini, atmosferini ve görüş açılarını kendi izlemek istiyordu. Hemen dibinde olsun istemez diye düşündü Eve. Aracını hemen yan kapısındaki bir otoparktan seçmezdi. Ama izleyebileceği, işlerin nasıl ilerlediğini görebileceği yakınlıkta olsun isterdi. Operasyonun hemen içinde olsun isterdi. Böylece gözlemleyip kurbanını da seçebilirdi. Evet, yaşlı bir hanım tarafından kullanılan gri temiz bir karavan. İyi durumda gözüküyor, dikkat çekici değil. Ortama güzel karışıyor. İşler kötü giderse kurbanı arkaya yatırmak için yeterli alan da var. Adamımız burada yaşıyor dedi Eve. İş yeri falan değil ama. Karavanın pazar günleri alındığını görüyor. Akşamları otoparkı izleyip işlerin nasıl yürüdüğünü görüyor. Buralarda yaşıyor. Kendi halinde. Komşularını rahatsız etmiyor. Dikkat çekmiyor. Tıpkı araç seçimindeki gibi ortama karışıyor. Eve tekrar araca bindi ve çalışmaya çalışırken klimanın sıcağı biraz dağıtabileceğini umdu. Bina sakinlerini taramaya başla. Bekar erkekleri istiyorum öncelikle. Hangi binalar? Hepsi. İki cadde boyunca bütün binalar. Ama epey zaman alacak. O zaman bir an evvel başla. Eve bir sokak batıya doğru uzanan binalara baktı. En alt katlardan üst katlara doğru çıktı. Görüntüleme ekipmanı olan bir adamın herhalde güzel, uzun görüş mesafeli lensleri vardır diye düşündü. Cep bilgisayarını çıkararak kendi taramalarına başladı. 40. ayrımın sonu, sayfa 411. Devamı 41. ayrımda.